Ayrım 15, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 179. Yemek Irina Vioret'in cilveleriyle pek keyifli geçiyordu. Bel kendisinin tek kadınlı bir erkek olduğunu ve o tek kadının da Marion olduğunu en başından belli etti. Ne var ki Irina'nın gülümsemelerinin, delici bakışlarının ve ikide bir kolunu tutuşunun baştan çıkarmak için değil, gösteriş amaçlı olduğunu sezmişti. ''Sana gemide sormak istiyordum. Nasıl oluyor da bu kadar ilginç İngilizce konuşabiliyorsun? Bazen bu ülkede doğmuş bir Amerikalı gibisin.''
''Neredeyse ama tam öyle değil. Devamlı geliştiriyorum. Çok zengin bir dil.''
''Nasıl öğrendin?''
''Petersburg'dayken babam Amerikan Büyükelçiliğinde piyano çalardı. Oradaki çocukların hepsi arkadaşımdı.''
Bell her nedense bu hikayenin Van Dorn Araştırma Şubesi tarafından araştırılması gerektiğini düşündü. Aslında bütün bu gelişmelerde sanki sahte bir şey varmış gibi geliyordu. Belki Irina'nın inanılmaz bir süratle bulunduğu mevkiye gelmesiydi veya hiç hoşlanmadığı bir şey olan tesadüftü. Ya da belki Mario'nun ona Irina'nın Okraana'dan kaçış hikayesinin her kadeh şarapla değiştiğini söylemiş olmasıydı. Oysa o anda sofrada şarap yoktu, sadece portakal suyu ve su vardı.
''Ne zamandı bu?''
''Düşüneyim.'' dedi Irina. ''Of Isaac, ne kadar uzun bir zaman önce olduğunu düşününce mahcup oluyorum. Ancak Nikolas henüz tahta geçmemişti.''
''Daha öncesi, yani 1894 mü?''
''Çok daha önce değil.'' dedi Irina, dolgun dudakları ılık bir gülücükle ayrılırken. ''Bir kadının yaşı söz konusu olunca fazla bastırma lütfen.''
''Bağışla.'' dedi Bell. Van Dorn Araştırma Bürosu Şefi Grady Forer'ı bu işe koşacaktı. Dev gibi bir adam olan Forer hem bir tazı gibi iş sürebilir hem de sırf ortada görünmesiyle bir bar kavgasını sonlandırabilirdi. Yapacağı iş Çar 3. Alexander zamanında Rusya'da görev yapan Amerikan Büyükelçiliği memurları hakkında bilgi edinmek olacaktı.
''Söylesene Irina, bütün bu gösteri işini yönetirken hiç film yönetmenliğini özlemeyecek misin?''
''Yani kameranın pozisyonunu ayarlayıp negatife bütün güzelliği aktarabilmek için saatlerce güneşi beklemeyi mi?'' ''Evet, çok özleyeceğim. Bana kredi veren bir bankerin gelip saatlerce kamerayı oraya değil, buraya yerleştirmemin daha iyi olacağını söylemesini özler miyim? Hayır, bir dakikasını bile özlemem. Artık tek patronum Sanatçılar Sendikası. Onlar da 5000 kilometre uzakta New York'talar.''
''Sanatçılar Sendikası'ndaki yatırımcılar kimler?''
''Sendika üyelerinin kimlikleri gizli tutulur. Hiçbiriyle karşılaşmadım, adlarını bile bilmiyorum.''
''Sence bu kadar gizliliğin sebebi nedir?''
''İki nedeni var.'' dedi Irina bir kahkaha atarak.
Bell bu kahkahanın içindeki huzursuzluğu gizleme amaçlı olduğunu düşündü.
''Büyük ihtimalle hepsi saygın bankerlerdir. Kimlerle iş yaptıklarını karılarının, kulüp biraderlerinin ve kendileri gibi reformcuların bilmelerini istemezler.'' ''Unutma ki sinema filmi üreticileri işe karnaval gösterileri ve ucuz vodvillerle başlamış, kolay yoldan para kazanmak isteyen serüvenciler olarak görülüyor. Bana bunun Amerikalılara özgü bir tavır olduğu söylendi ama aynı züppeliği Londra'da da gördüm.''
''Ya ikinci nedeni?''
''İkinci nedeni bence gerçek neden, yani korku. Ne kadar zengin olsalar da Thomas Edison kadar güçlü değiller. Edison'un şirketleri onların kim olduklarını öğrenirlerse Trust'ün savaş açacağından ve onların sadece sinema değil diğer işlerini de bozacağından korkuyorlar.''
Ben onu dikkatle dinliyordu. Bu Rus kadının da hoşuna giden bir şey vardı. Düzgün bir ahlak anlayışı ve hayat dolu oluşuydu ve kesinlikle göze çok hoş geliyordu. Ama diye düşündü Bell, bu kadın yatırımcılarının onun patron olma hayalini gerçekleştirirken hiç bunu neden yaptıklarını merak etmiş miydi? Yoksa hırsı aklındaki şüpheleri bastırmış mıydı?
''Bir atasözümüz vardır,'' dedi Bell, ''şeytanla sofraya oturuyorsan kaşığın uzun olmalı.''
Irina Vioretz bir kahkaha attı.
''Rusların da bir atasözü vardır, şeytan tembel bir kadın bulursa onu işe koşar.'' ''Birçok kusurum olabilir ama tembellik bunların arasında değildir. Ayrıca biz Rusların hiç unutmadığım bir deyişi daha vardır. Kendini koruyan kızı Tanrı da korur.'' Isaac Bell onun zırhında bir delik açmış olabileceğine karar verdi. Her halükarda Grady Forer'a bir telgraf çekip ikinci bir soruşturma başlatmasını isteyecekti. Imperial filmin faturalarını kim ödüyor? Yemekten sonra iş konuşmaya başladılar. Bell bir kez daha sinema işine yatırım yapmak isteyen Daggett Staples ve Hitchcock sigorta yöneticisi rolünü oynuyordu. Korsan kral Tarsus tarafından reddedilişlerini hatırladığı için konuya Mario'nun sert savunmasıyla girdi. Konuşan filmler olmadan dramlar, trajediler, komediler ve farslar küçülüp pandomim düzeyine iniyor. Ama perde demokrasidir dedi Viores. Hatta sosyalizm bile denebilir. Biz zengin adamın trajedilerini, komedilerini ve farslarını pandomim haline getirip sokaktaki sıradan insanların seyredebileceği bir bedelle gösteriyoruz. Clyde bu işi pandomim yerine sözlerle ve müzikle yapabileceği bir yol icat etti. Irina başını salladı. Duyduğuma göre senin sigorta şirketin Clyde'ın konuşan filmler makinesine yatırım yapıyormuş. Bay Griffith telefon ettiği zaman benim ilgimi çeken de bu oldu.
Sen bunu nereden duydun?
New Jersey'deki sinema işiyle uğraşan insanlardan.
O halde şirketimin üst düzey filmler çekecek ve Fransızlar kadar iyi bitirecek yapımcılar aradığını da duymuşsundur.
Irina Viores masanın üstünden uzanıp güzel elini Bell'in koluna koydu. Seni temin ederim Isaac, Imperial Fransızlardan çok daha iyisini yapabilir, sana göstereceğim.
Bell'i Imperial binası içinde bir tura çıkardı. Bell artık onun bir endişesi olduğunu ve bunu bastırmaya çalıştığından emindi.
Irina ona Griffith'in öve öve bitiremediği laboratuvarları, makine onarım ve marangozluk atölyelerini gösterdi. Bell karanlık odalardaki basım ve delgi enstrümanlarını, yüzlerce askere, polise ve kovboya giydirilebilecek kostümleri hayranlıkla inceledi. Dördüncü katta tıpkı Edison'unki gibi ses yalıtımı yapılmış, zemini mantar kaplı ses yutucu akustik gereçlerle donanmış, ses geçirmez bir kayıt odası vardı. Irina onu dışarıya çıkardı. Binanın güney tarafındaki boş bir alanda güneşe bakan bir cadde modeli vardı. İstendiği anda burası New York veya Londra ya da Ortaçağ Paris'i haline getirilebiliyordu. Bell binanın bitişiğinde bir kurtarma ağı gördü. Normal koşullarda itfaiyecilerin yanan binalardan atlayan insanları yakalamak için kullandıkları bu ağ bulunduğu yere sabitlenmişti.
''Aktörleri yakalamak için'' diye açıkladı Irina, yerden 30 metre yükseklikteki bir korkuluk duvarını göstererek.
''Kamera menzilinin hemen dışında.'' Tekrar binanın içine girip asansörle 10. kattaki roof'a çıktılar. ''Geleceğin en güzel konulu filmleri film stüdyolarında çekilenler olacak'' dedi Irina.
Film çekilen stüdyoda doğal gün ışığından yararlanmak için tavanı cam kaplı birkaç tane sinematograf stüdyo seti vardı. Çatının bir kenarında uçurum veya bina görevi yapacak bir taş duvar yükseliyordu. Bell eğilip aşağıya baktı. Alttaki kurtarma ağı ufacık görünüyordu.
''Sana gösterecek bir şeyim daha var'' dedi Irina ve onu 8. kata indirdi. Burası bitişiğinde bir laboratuvar olan pırıl pırıl ışıltılı bir kamera ve projektör makinesi atölyesiydi. ''Her şeyin en yenisi bulunur. Tesislerimizi kullanmak ister misiniz Isaac?''
''Sanatçılar sendikası izin verir mi?''
''Onlarla ben ilgilenirim. Sen ve Clyde benimle muhatap olacaksınız.''
''Anlaştık'' dedi Bell. ''Bir şartım var. Lintz'in atölyesinde benim şirketimin makinistleri olacak.''
''Nasıl istersen ama bil ki elimizde Los Angeles'ın en usta makinistleri vardır.''
''Ve kendi muhafızlarımızı getireceğiz.''
''Neden ki? Burası kale gibidir.''
''Fark ettim ama benim yöneticilerim çok muhafazakardırlar. Lintz'in icadını korumak için elden gelen her şeyin yapılmasını istiyorlar.''
Belki sen onları bu binanın güvenli olduğuna ikna edersin.
Yöneticilerin Moretanya'da olanları hatırlıyorlar. Profesör Beiderbecke öldürüldü ve makine yangında yok oldu. Kendi yatırımımızı korumakta neden ısrar ettiklerini tahmin edebilirsin.
Anlıyorum dedi Irina gönülsüzce.
Umarım bu konu sanatçılar sendikası için sorun olmaz.
Sana demiştim, sendikayı da işleri ben hallederim. O halde el sıkışabiliriz.
Bell Fandor merkezine dönüş yolunda Clyde Lynes, Lipshire ve koruma hizmetlerinden alacağı iki boksör eskisinin paylaşabileceği büyüklükte bir ev kiraladı.
Irina Viores, Imperial binasındaki ofisinin kapısını kilitledi ve kitaplığından Savaş ve Barış romanının deri kaplı bir nüshasını çıkardı. Kitabın çıkmasıyla birlikte kitaplık yana kaydı ve özel bir merdiven ortaya çıktı. Irina iki kat çıkıp 9. kattaki gizli bir suite geldi. Pencerelerin kalın perdelerle örtülü olduğu bu oda serin ve karanlıktı. Los Angeles sıcağından ve güneşinden korunmak isteyen bir Kuzey Avrupalı için ideal bir sığınaktı. Irina'dan rapor bekleyen adam bir masanın ardında oturmuş, yüzü gölge altında kalıyordu.
''Üzgünüm'' dedi Irina. ''Bel kendi muhafızlarını getirmekte ısrar ediyor.''
3. Bölüm Hollywood 26. Kısım
Tüm General Christian Zemler Irina Viorets'e bakıp güldü. ''Elbette kendi muhafızlarını isteyecektir. Adam temkinli, bir sigortacıdan başka ne beklenir ki?''
Ne bekleneceğini ben nasıl bilebilirim? Ben bir sanatçıyım, asker değilim.
Sen sadece bir sanatçıysan kobra da sadece bir yılandır.
Benimle alay etmeye hakkınız yok. Benden istediğinizi harfiyen yaptım.
Ve yapmaya devam edeceksin.
Christian Zemler onun cesaretini toplamasını bekledikten sonra acımasızca ayaklarını yerden kesti.
Hayır, o güzel dudaklarında sormak için hazırlandığı sorunun cevabı, nişanlından hiçbir mesaj yok.
''Bana söz vermiştiniz.'' dedi irinacılız bir sesle.
''Ondan bir mesaj almaya çalışacağıma söz vermiştim.''
Irina'nın gözleri yaşarırken Zemler onu seyretti. Bu kadına acıdığı için merhamet göstermiyordu. Sadece ona haddini bildirmenin bir yoluydu bu.
''Ama onun Almanya'da emniyette olduğunu söyleyebilirim.''
Hapishanede.
Çar'ın gizli polisi benim peşimde olsaydı dedi Christian Zemler, açıkta olacağıma bir Alman hapishanesinde olmayı yeğlerdim. Okrana acımasız olduğu kadar da kararlıdır. Yani içini rahatlatması için sevgilinin Prusya içindeki bir Alman askeri hapishanesinde emniyette olduğunu hatırla. Kimse o özel hapishaneye benim iznim olmadan giremez ve tabii oradan çıkamaz.
''Artık gidebilir miyim?'' dedi Irina, başı dik, güçlü bir ifadeyle ayağa kalkarak.
Zemler onun güçlü bir kadın olduğunu kabul etmek zorundaydı. Doğrusu iyi bir seçim yapmıştı. Irina'nın yaptığı seçimden daha iyiydi. Budala kadının evlenmek üzere nişanlandığı, ülkesindeki yoksullaştırılmış binlerce prensten biri olan bu genç adam, Rusya demokrasi ve sosyalizm getirme hevesindeki ne olduğu belirsiz bir örgüt adına Çar'a saldırmaya kalkmıştı. Bu da Irina Viorets'i Donar planına hizmet ettirebilmek için Zemler'a her türlü kozu sağlıyordu.
Gidebilirsin dedi Zemler. Lynes'in laboratuvara yerleşmesini sağla ve bir an önce onun verimli çalışması için gereken her şeyi yap.
27. Kısım Isaac, Los Angeles'ta ne işin var?
Bana yardım edeceğini umuyorum Andy amca.
Bana Andy amca deme.
Kendimi yaşlı hissediyorum. Üstelik senin amcan da değilim.
Bel şeytani bakışları olan Andrew Rubenoff'u sevgi dolu gözlerle süzdü.
Babamın çok yakın dostusun. Bu da seni amca olarak görmeme yeter.
Rubenoff 40'lı yaşlarında siyah saçlı bir adamdı. Üstünde usta bir terzi elinden çıkmış yünlü bir takım elbise, başında Musevi inancına uygun kadife bir takke vardı. O da Bell'in babası gibi bir bankerdi ve bugünlerde yatırımlarını kömür, çelik ve demir yollarından çekip otomobillere, uçan makinelere ve sinema filmlerine kaydırıyordu. Servetini ikiye katlamadan önce onun deli olduğunu düşünen meslektaşları Rubenoff New York City'den Los Angeles'a taşındığı zaman iyice şaşırmışlardı. Bell'in babası onların bu şaşkınlığını sanki Başkan Taft Beyaz Sarayı Tokyo'ya nakletmiş gibi davranıyorlar diyerek açıklamıştı. Aslında Andrew Rusya'dan New York'a geldi, sonra San Francisco'ya gitti, oradan tekrar New York'a döndü. Adamın kanında çingene özelliği var.
''Yardımına ihtiyacım var.'' dedi Bell. ''Dedektiflik yapmak ister misin?''
Barbary sahilindeki bir barda piyano çalmayı tercih ederim.
Bunu zaten yapmıştın Andy amca. Ben sana yeni bir serüven öneriyorum.
Andrew Rubenoff bir tepe üstündeki malikanesinin penceresinden görünen manzarayı işaret etti. Kuzeyde ve batıda dağlar yükseliyor, önündeki düz ova Pasifik Okyanusu'na kadar uzanmış, bir tarafta puslar arasında Catalina Adası kendini gösteriyor.
Lüks ofisindeki mobilyalar, odadaki boşluğu Marcel Duchamp ve John Sloan gibi radikal ressamların tabloları ve New York'tan getirdiği sevgili Mason Hamlin piyanosuyla paylaşmaktaydı.
Bu serüven daha çok hoşuma gidiyor, sağ ol. Çay içer misin Isaac?
Yakışıklı bir erkek sekreter büyük bardaklarla çay getirdi. Bell'in hatırladığı kadarıyla New York'taki sekreter sert görünümlüydü.
Rubenoff ağzına bir kesme şeker atıp çayını yudumlamaya başladı. Bell de onun gibi yaptı ve her zamanki gibi dili yandı.
Imperial film yapım şirketi hakkında neler duydun?
Bu sabah duyduğuma göre şirket adındaki yapım ifadesini atıyormuş. Bütün film şirketleri böyle yapıyorlar. Sinema işinin diğer işlere göre daha ilginç ve karmaşık olduğunu daha yeni anladılar.
Bu sabaha kadar Imperial hakkında ne duymuştun?
Çok büyük ve zengin olduğunu.
Ama film işine daha yeni girdiler. Çok lüks ve şatafatlı bir bina yapmışlar. Oysa film dağıtmaya daha yeni başlamış olmalarına rağmen nasıl bu kadar büyüyüp zengin oldular?
Sanatçılar Sendikası.
Sanatçılar Sendikası'nın yatırımcıları kimler?
Nihayet ilginç bir soru sordun ama zor bir soru.
Zor sorular cevaplayacak bir adamsın dedi ben.
Sinema hakkında bir şeyler biliyor musun diye sordu Rubenoff. Film çeken bir kadınla evli olmaktan başka.
Marion bana epey şey öğretti dedi Bell. Aklımdayken o gümüş yemek takımı için çok teşekkür ederim. Bir daha 36 kişilik bir yemek daveti verirsek onları kullanacağız.
Rubenoff onun teşekkürüne elini sallayarak geçiştirdi.
Ah ne diyeyim Isaac, bu konu beni tedirgin ediyor. Sanatçılar Sendikası ve Imperial Film'in yatırımcılarının kimler olduğunu bilmiyorum.
Tedirgin mi oluyorsun?
Bilmem gerekir. Adamlar benim potansiyel rakiplerim. Öyle olmasa bile belki bir gün ortağım olacaklar. Karşımdakilerin Manhattan'lı Kürk tacirleri mi, Springfield'lı Bayiler Birliği mi, yoksa genç bir kadının ileride yıldız olacağını kestirebilen Ohio'lu bir mobilya fabrikatörü mü? Philadelphia'lı konfeksiyoncular mı ya da Gloversville'li eldiven üreticileri mi olduğunu bilmem lazım. Sanatçılar Sendikası mahremiyet için neden bu kadar uğraşıyor?
Bell de onun tedirginliğini paylaşarak başını salladı. Clyde Lynch'i tehlikeli olabilecek bir yörüngeye soktuğu için duyduğu endişe bu tecrübeli banker tarafından doğrulanıyordu. Grady Forer, Rusya'da görevli Amerikan Dışişleri Bakanlığı personelini bulmuş ve Irina Vioretz'in çocukluğunu Amerikan Büyükelçiliğinde geçirdiği hikayesi doğru çıkmıştı. Ama Van Dorn araştırmacıları hala Imperial Film'in masraflarını kimin karşıladığı sorusuna bir cevap bulamamışlardı.
Arthur Curtis'in Craig Rüstungsberg'in ticari faaliyetleri hakkında verdiği bilgiyi bir türlü aklından çıkaramıyordu.
Gerçekten Andrew, seni dedektif rolü oynamaya ikna edebilir miyim?
Rubenoff hınzır bir gülümsemeyle karşılık verdi.
Tabanca taşımak zorunda mıyım?
Güzel bir kadın seni korkutmayacaksa hayır.
Arthur Curtis içinde Isaac Bell'den gelen şifreli bir telgrafın bulunduğu zarfı açtı. Arkasında duran Pauline bunu yüksek sesle okudu. Kız şifreyi ondan daha çabuk çözebiliyordu. Artık Pauline'in gerçekten de sesler ve görüntüler için fotoğraf gibi bir hafızası olduğuna kuşku yoktu.
Craig Rüstungsberg hakkında daha çok bilgi lazım. Craig'in Amerika'daki adamı kim? Patron bütün ödemeleri onayladı. Fırla.
Fırla ne demek oluyor? Aynı anlamda mı?
Aynı anlamda. Gecikmeden harekete geç. Derhal.
Fırlayıp ne yapacaksın dedektif Curtis?
Seni eve gönderip işe koyulacağım.
Curtis paltosunu giydi ve o gün cebine attığı iki elmayı yokladı.
Senin de geleyim mi diye sordu Pauline.
Eve git, yatma zamanı geldi.
Curtis elmaları kıza verdi, birini annene ver.
Pauline'i dışarıya çıkardıktan sonra kapıyı kilitledi, sonra ışığı kapatıp pencereye gitti ve kız gözden kaybolana kadar arkasından baktı. Bu saatte dışarıda kimse yoktu ve kimse onun ofisini gözetlemiyordu. Arka pencereye gidip yangın merdiveninden indi ve şanslı olacağını umarak hızlı adımlarla o sentin kin topuna yürüdü. Dipnot sinemasına. Bir şilin karşılığında büyük bir bardak bira ve sinemaya giriş bileti aldı. Bu sinema 3 apartmanın arasındaki dar boşlukta yer alıyordu ve Arthur Curtis ergenlik dönemindeyken müstehcen filmler diye nitelendirilen filmler gösteriliyordu. Arthur'un bu tarz şeylere bir ilgisi yoktu ama Krieg'in Berlin şubesindeki adamı Hans Reuter bayılıyordu. Bu işçi sınıfı sinema salonu kendi yaşadığı lüks semtten yeterince uzakta olduğu için komşuların karısına söyleme tehlikesi de yoktu ve Reuter buraya sık sık gelmekte sakınca görmüyordu. Arthur Curtis birasını yudumlarken perdedeki gösteriyi seyrediyormuş gibi yaparak bira almak için büfeye gidip gelenleri gözlüyordu. Curtis 2 saat boyunca o karanlıkta oturdu. Salon biraz boşalır gibi olmuştu ve Arthur da uyanık kalmakta zorlanıyordu. Derken bir anda Creek'teki adamı içeriye girdi, elinde bir bardağıyla her zaman oturdu, en arka sırada kendisine boş yer aramaya başladı. Curtis ona yer açtı, Reuter buraya oturdu. Birasını yudumlayarak filmi seyretmeye başladı. Kısa boylu tombul Van Dorn dedektifi bira satışı başlayana kadar ses çıkarmadan oturdu. Seyirciler bira alırlarken de Reuter'a yaklaşıp kulağına 3 katı diye fısıldadı. Ne? Reuter dönüp ona baktı. Başından beri yanında oturduğu adamın Arthur Curtis olduğunu anlayınca gerildi. Sana söylemiştim, artık olmayacak. Şimdi 3 katını ödeyebilirim diye fısıldadı Arthur. 3 katı fazlası. Eğer ilgini çekiyorsa beni barda bulabilirsin. Reuter onu fazla bekletmedi. Isaac Bell'in dediği gibi açgözlülük harikalar yaratabiliyordu. 3 katı mı diye tekrarladı Reuter hayretler içinde. Arthur Curtis ona bir bira uzatıp kendisininkinden bir yudum aldı. 3 katı ama sadece özel bir şey için. Ne gibi? Daha önce benzeri olmayan bir şey. İş yerindeki durumu biliyorsun. Benim gerçekten çok ihtiyacım olan bir şeyi öğrenecek en yetkili adam sensin. Öyle değil mi?
Ne istediğini nereden bileceğim?
Curtis omuz silkti. Creek şirketindeki yöneticilerden kaçı eskiden orduda subaydı?
Çok azı.
Tanıdığın var mı?
Şahsen tanışmıyoruz, yani Berlin ofisinde hiç yoktur.
Adlarını öğrenebilir misin?
Bunu düşünmem lazım.
Bunu düşünürken dedi Curtis, o şirket yöneticilerinden hangilerinin ülke dışına yolculuk yapabildiğini de düşün. Reuter gerilmişti. Curtis onun bam teline dokunmuş olduğunu anladı. Reuter'in aklına çok korktuğu bir isim gelmiş gibiydi. Sorumluluklarından biri de deniz aşırı ülkelere para göndermek, öyle değil mi?
Nereden biliyorsun?
Curtis'in birkaç kişiye sordum der gibi bakışı Reuter'i hiç rahatlatmadı. Curtis doğruca hedefe yöneldi. Bana isim gerekli.
İsim mi?
Gönderdiğim parayı alan kişinin adı. Bastır dedi içinden Arthur, daha çok bastır. Fikrini değiştirebilecek kadar zaman tanıma.
2 günde de burada buluşalım, saat 7'de. Çok tehlikeli.
Merak etme, bu senden istediğim son şey olacak.
Başka olmayacak mı diye sordu Hans Reuter. Kısmen rahatlamış, kısmen de para akışı kesilecek diye hayal kırıklığına uğramış gibiydi.
O 3 katına ilave olarak dedi Curtis, ayrı bir prim içinde ödeme yetkisi isteyeceğim, bir çeşit teşekkür gibi. Açgözlülük Reuter'in adı gibiydi, birden yüreklendi.
Ama benden istediğin isim için benim de başka birine para vermem gerekecek.
Yalan söylüyor diye geçirdiği içinden Curtis. Reuter o şirkette bu adı bilecek kadar yüksek mevkideydi.
Pekala dedi Curtis, o başka birinin de parasını öderim.
Reuter belki yalan söylüyordu ama belki de öyle değildi. Curtis onun bu kadar büyük bir riski göze alacak kadar para canlısı olduğunu umdu. Arthur Curtis ofise dönüş yolunda bir istasyonda bütün gece açık olan telgraf ofisine gidip Isaac Bell'e mesajını gönderdi.
Onaylanan fonları bildirin. 2 gün içinde isim verebilirim.
15. ayının sonu. Sayfa 197.